Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 52. Ayırım. Namık Kemal, Tanzimat'ı eleştirmedeki hızını alamayarak şu sözleri bile yazar. Maddi ve manevi yollarla evrensel itaat yerleştirme gücünü düşünürsek, İslamlığın siyasal kuralları Avrupalının siyasal yöntemlerine bin kere üstündür. Bin yıllık bir tarihsel gelişimin ürünü olan fıkıh, teknik mükemmellik düzeyine varmıştır. Aceleyle aşırılan kanunlardan ölçülemeyecek kadar üstündür. Fıkıh kuralları imparatorluğun yalnız Müslüman halkına değil, Hristiyan halkına da bu çalınmış kanunlardan fazla uygundur. Fıkıh kuralları yüzyılların ürünü olarak bütün İslam ümmetinin ortak malı, onların geleneklerinin temeli olmuştur. Bundan ötürü bu kurallar sadece hukuk kuralları olmaktan fazla bir şeydir. Dünyada adaleti ihsan ile, ahlak fazileti ile birleştiren, ahlak sorumluluklarını hukuksal yükümlülükler haline getiren başka bir din var mıdır? Namık Kemal gerçekten bu yazdıklarına inanıyor muydu? Yoksa kendini eski Osmanlıcadan kalan bir retorik heyecana mı kaptırmıştı? Hukuk reformları konusunda Cevdet Paşa'nın da aynı görüşte olduğunu görmüştük. O da devletin temel yasasının şeriat olduğuna inanıyordu. Fakat Cevdet Paşa kanuni esasici olmadığından tezini kabul edelim ya da etmeyelim düşününden tutarlıydı. İslam şeriatı bir devletin temel yasası ise kanuni esası yapmaya ne gerek vardı? Cevdet Paşa çok iyi anlamıştı ki karşı karşıya gelmiş iki sistem, iki ayrı uygarlık, iki ayrı anlam dünyası vardı. Biri ötekine kaynaştırılamazdı. Tanzimat çerçevesi içinde ikisi yan yana durabilirdi. Saltanatın ve hilafetin meşruluğuna sağlamak için Batı düşününün tabii haklar ve toplumsal sözleşme doktrinlerini, şeriatın kendine özgü başka anlamları olan terimlerini bükerek çıkarmaya lüzum yoktur. Onlar ancak şeriat hukukunun ve Osmanlı yasa hukukunun anlamları içinde meşrulaştırılırdı. Bu düşünce zinciriyle Cevdet Paşa kanuni esasiye son dakikaya kadar karşı çıkmıştı. Osmanlı İmparatorluk Devleti'nin çökmesinin nedenlerini yorumlamak için Cevdet Paşa'nın çevirisini tanımladığı İbni Haldun dururken Volney'in yayvan tatlı felsefeciliğinden medet ummaya ne lüzum vardı? Montesquieu'nun sulandırılmış olan Volney, devletin ve imparatorlukların tabiat kanunlarına cehalet ve din inançları yüzünden uymadıklarından ötürü çöktüğü tezini Namık Kemal'e zaten büyük bir faydası yoktu. Çünkü o şeriatı tabiat kanunları ile bir tutuyor ya da İslam çerçevesinde onun karşılığı sayıyordu. Halbuki İbni Haldun Asya ve İslam Afrika devlet sistemlerinin çöküşünü şeriatla değil, bu sistemlere özgü olan tarih kanunlarıyla yorumlamıştı ve bu açıdan hem Montesquieu'nun hem de Volney'in de bu tür devletlerin çöküşü hakkında ileri sürdükleri nedenlerden daha üstün ve tarihe uygun yorumlamalar yapmıştı. İslam'ın manevi abidelerine o kadar değer veren Namık Kemal'in İbni Haldun'u küçümsemesi bir çelişki değil midir? Öyle gözükür ama değildir. Çünkü Namık Kemal'in İbni Haldun'dan öteye giden bir terakki, ilerleme felsefesine ihtiyacı vardır. İbni Haldun'un tarih felsefesi, Doğu toplumlarının durgunluğu üstünde esen siyasal siklonların tekrarlanıp durduğu tavır döngülerinin felsefesidir. Doğruluğu öyle bir dünya içinde geçerlidir. Ondan çöküşün yolları görülür, fakat kalkışın ve ileriye gidişin yolu, kavramı, terimi yoktur. yeni dünyayı erişemeyen İbn Haldun, Osmanlı Devleti'nin çöküşü sorunlarıyla ilgilenen Osmanlı tarihçilerini yarı yolda bırakmıştır. Bunlar Namık Kemal'in zamanına kadar olayların arkasından koştular, fakat olayların önünde ilerleyemediler. Namık Kemal ise hürriyet, özgürlük, düşünürü olduğu kadar terakki, ilerleme, düşünürü de olmak istiyordu. Bu yüzden Fransızca yazdığı bir kitabında Namık Kemal'in meşveret usulü hakkındaki görüşünden çok farklı olmayan bir görüşü ileri süren Hayrettin Paşa'nın fikirlerini saçma bularak Batı'nın ilerleme düşününün çekiminden kurtulamadığını gösterdi. Batı'daki gelişmeler dururken Hayrettin Paşa'nın teklif ettiği meşveret usulünün Osmanlılarda uygulanışını diriltmeye hiç lüzum yoktu. Sorun hangi ölçülere göre nerelere kadar batılılaşma anlamında çağdaşlaşmanın gereklediğini ve olabilirliğini belirlemekle çözümlenebilirdi. Batı'nın teknolojik maddi uygarlık açısından üstünlüğünden kuşkusu olmayan Namık Kemal'in çeşitli yazılarında bu konuda vardığı sonuçlar şunlar olmuştur. Batı'nın başarıları Doğu halklarının hayatına yalınan fatalist düşüne, kader ve kısmet inancına karşı özgürlük ve ilerleme kavramlarının insan kafasında üstün gelişinin ürünüdür. Osmanlıların ve İslam halklarının özgürlük ve ilerleme ilkelerini inanç ilkeleri haline getirmeleri zorunludur. Avrupa'nın maddi uygarlığını almakta, izlemekte duraksanamaz. Yaşanabilme, var olabilme koşulu budur. Asya ve Afrika halklarının uyanması ve ilerlemesi, Batı'nın bu maddi uygarlığına katılmakla olabilecektir. Hatta bununla Avrupa'nın siyasal ağırlığına karşı bir denge olacak, bir Müslüman Halklar Birliği de ancak böyle gelişecektir. Geçmişte kendi çağlarının koşullarını benimseme sayesinde Müslümanların eriştiği yüksek duruma böyle varılabilecektir. Fakat Namık Kemal kayıtsız şartsız şeriatçı ya da doğucu olmadığı gibi kayıtsızca batıcı da değildir. Tutucu, eskilerle taklitçi, yeniler arasında açılan uçurumun tehlikeleri üzerinde durur. O zaman tekrar ilerlemeye engel olan etkenler nelerdir? Bu etkenleri kaldırmada Batı uygarlığından alınacak yanlar nelerdir sorularına geliriz. Ona göre ilerlemeye engel olan etkenin İslamlık olduğu düşünü bir efsanedir. Batı'da yerleşen bu efsaneyi Tanzimat idarecilerinin başarısızlıkları yaratmıştır. İlerlemeye karşı olan asıl engel Tanzimat'ın Avrupa ekonomik ve siyasal nüfuzu karşısındaki tutumudur. Namık Kemal bu açıdan Avrupa'nın teknolojik ve ekonomik üstünlüğünü anlayan, bunun Osmanlı milleti üzerinde hükmedici bir güç haline geldiğini en iyi kavrayan düşünürdür. Fakat bundan ötürü yazıları yalnız kendi zamanının ekonomi, finans, idare ve eğitim koşullarının olumsuz olanları üzerindeki gözlemleriyle kısıtlı kalmıştır. Çünkü gerçekte Tanzimat sadece 19. yüzyıl Batı düşkünlüğünün bir ürünü değil, ondan daha önceki çöküşün getirdiği bir aşamadır. Namık Kemal, İbni Haldun'u ya da hiç değilse onun tarih felsefesinin Osmanlı tarihçileri üzerindeki yansımalarını küçümsemediği için Osmanlı tarihi anlayışı sadece devri istila ile yükselme dönemi kısıtlı kalmıştır. Gümbürtülü sözlerle heyecanlı yazmaya eğilimli olan Namık Kemal, Cevdet Paşa'nından farklı olarak 17. yüzyıldan sonraki çöküş dönemini incelemeyi çekici bulmamıştır. Onun zıddı olan soğukkanlı ve realist Cevdet Paşa'nın tarihi ise yükselişin değil çöküşün tarihidir. Batı üstünlüğünün ve bunun Osmanlı çöküşüne etkisinin 19. yüzyıldan çok önce, daha 1699'dan itibaren başladığını, bugünün tarihçilerinin incelemelerinin buluşlarına şaşılacak ölçüde uygun bir biçimde görmüştür. Bununla birlikte Namık Kemal'in 19. yüzyıl Batı üstünlüğü üzerinde durmasının katkısını küçümseyemeyiz. Bu yüzden ikinci sorunun konuları üzerindeki gözlemleri önem taşır. Batı uygarlığının üstün ve yararlı her yanı kayıtsız şartsız alınmalıdır. Namık Kemal'in uygarlıktan anladığı endüstri, teknoloji, ekonomi, askerlik gücü, basın ve eğitimdir. Fakat bunlar dinsel, ahlaksal, kültürel bir boşluk içinde sadece kişilerin kafalarının aydınlığının mı ürünü olmuşlardır? Namık Kemal, Batı uygarlığının iyi ve kötü yanları olduğunu kabul ederken, iyi yan olarak hayran olduğu rasyonel, teknik, bilimsel yanların nasıl olup da İslam dini ve hukukundan aşağı seviyede gördüğü Batı kültürünün ürünü olabildiği sorusunu yanıtlayamaz. Batı uygarlığını anlayışındaki bu eksiklik, o kadar eleştirdiği Tanzimat ikinciliğinin başka bir yansımasıdır. Fazla olarak onun kendi çelişkisi geleceğin ikinci Abdülhamit dönemi tepkiciliğine, dolaylı olarak da bilmeyen yol hazırlamakta rol oynamıştır. Çünkü Namık Kemal'in ölçüleriyle bir yargıda bulunmak gerekirse, demokrasi ve parlamenter rejimin Batı uygarlığının kötü yanları olmadığını kim ispat edebilir? Namık Kemal'in yarı devrimci, yarı batıcı diyebileceğimiz bu döneminde etkili olan çelişkilerin daha sonraki reformcu ve romantik aşamasındaki çiçeklenmelerini görebilmemiz için onun düşününü incelemeye burada keserek Kanun-ı Esasi'nin hazırlanmasına doğru giden yolların açılmasını hazırlayan olaylara geçeceğiz. 10. Kanun-ı Esasi 1. Bunalım 1871-1876 yılları çağdaşlaşma sorunu üzerine daha sonraları İslamcılık, Batıcılık, ulusçuluk sözcükleriyle tanımlanan üç akımdan birincisinin kesin biçimine alışıyla sonuçlanan kısa ve fırtınalı bir bunalım dönemi olmuştur. Bu dönemin koşulları altında Batı uygarlığı doğrultusunda yarım yüzyıla yakın bir zamandan beri süren çabalar durmuş, din-devlet ayrımı yönündeki gidiş yerini bir din-devlet bileşimi rejimiyle sonuçlandırmıştır. Dil ve düşün planında bir uluslaşma gelişimi ise büsbütün yok olmuştur. Aslında Osmanlı Devleti'ne çağdaş bir yasal birlik verme amacıyla başlayan kanuni esasicilik akımının nasıl ve neden İslam şeriatına dayalı batılılaşmaya karşı ulusal doğuşa aykırı bir uzun dönem başlattığını ve bu kısa sürenin olaylarını ve tartışmalarını inceleyerek kavramaya çalışacağız. Bu birkaç yılın olaylarının anlamını yalnız Osmanlı tarihinin iç koşulları içinde kavramak olanağı yoktur. Onu önce Avrupa tarihinin belli başlı olayları çerçevesi içinde anlayabiliriz. Fakat bu da yeterli değildir. Çünkü bu olaylar artık Avrupa güçlerinin Batı dışına uzanışlarının sorunlarıyla ilgilidir. Bunların yalnız bazılarına işaret etmekle yetinmek zorundayız. Bunların birincisi Britanya İmparatorluğu'nun güvenliğini sağlama sorununun ve Tanzimat'ı destekleme işini o devletten sonra yürüten Fransa'nın 1871 yenilgisinin oynadığı roldür. 1871 Tanzimat'ının sonu olmuştur. İkincisi, Çarlık İmparatorluğu'nun Asya doğusuna, Balkanlara, Akdeniz'e doğru yeni bir uzanma çabaları döneminin açılmasıdır. Üçüncüsü, geri kalmış ülkelerin bankerleri haline gelen Avrupa mali gücünün zorunladığı sorunlardır. Kolayca görebiliriz ki Osmanlı Devleti bunların üçünün de göbeğindedir. Bu koşullar yüzünden fırtınanın onun etrafında kopmasında Fransa'nın doğrudan doğruya, İngiltere'nin dolaylı olarak tanzimat siyasetini bırakıvermeleri baş etken olmuştur. İkinci etken Çarlık diplomasisinin başkentte Pan-İslavizmin ve Balkanlarda da yoğun bir çatışma durumuna girmesidir. Üçüncü etken ağır dış borçlar altına giren Osmanlı maliyesinin iflasının ucuna kadar gelmesi olmuştur. Anayasa davasını bu döneme kadar yürütenlerin onu uygulama çabaları işte bu koşulların yarattığı karmaşa içinde olacaktı. Yeni Osmanlıların eleştirilerini yoğunlaştırdıkları Ali Paşa'nın Eylül 1871'deki ölümü de Tanzimat döneminin kapanışının öteki bir göstergesidir. Bu olay eleştirilerinin yönünün değişmesine yol açtı. Çünkü hükümet baskısından kurtulan padişahın sorumsuz eylemleriyle Tanzimat'ın Ali Paşa rejimine rahmet okutacak bir dönem başlamıştı. Bu dönemin başlıca özelliği Rusya'nın kurnaz diplomatları Ignatieff'in etkisi altında süreli bir hükümet kurulamayışının padişaha sorumsuzluk kapılarını açması olmuştur. Bu yeni durum karşısında üç eğilim gelişmeye başladı. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nu özerk vilayet ya da bölgelerden kurulu federal bir devlet olarak örgütleme düşüncesi. Mustafa Fazıl ve Halil Şerif tarafından geliştirilen bu görüşün bu dönemdeki temsilcisi şimdiye kadar sadece vilayet idarelerinde tecrübe kazanmış bir kişi olarak tanınan Mithat Paşa'dır. 2. Din, dil ve milliyet farkı gözetilmeksizin eşit sayılan vatandaşlarla devletin ilişkilerini düzenleyecek, onları birbirlerine bağlayacak temel bir yasa yapma düşüncesidir. 3. Namık Kemal'in vatan sevgisi iman gereğidir. Hubbül vatan, mine-i iman sloganını Müslüman-Hristiyan uzlaşması kavimlerin imtizacı ve Müslümanların beraberliği ittihadı gibi iki amacı gerçekleştirecek bir Osmanlı vatanseverlik ideolojisi biçiminde geliştirme çabası, Ignatieff'in diplomasisini onların üçüne de karşı olmakta toplanır. Bunalımı başlatan üç olay oldu. Birincisi, 1875'te dış borçların faizlerinin yarısı kadarının ödenmesinin durdurulacağının devletlere bildirilmesidir. Bunda dış borçlarda payı olmayan Rusya elçisinin teşviklerinin birinci derecede rol oynadığını söylenir. İkinci olay, Britanya Başbakanı Disraeli'nin bozmaya çalıştığı Petersburg-Viyana-Berlin mihverinin Tanzimat reformlarını Avrupa devletlerinin kontrolü altına alma tekliflerinin güçlenmesidir. Üçüncü olay ise Reşit Paşa'nın önceden tahmin ettiği gibi Balkanlarda Müslüman-Hristiyan halk boğazlaşması olarak gözüken olayların Avrupa'da özellikle siyasi hayatında yarattığı tepkilerdir. Britanya dış siyasetinde adı geçen mihver lehine kayma bu tepkilerin baskısı altında başladı. Bu koşullar yeni Osmanlıların aradıkları siyasal güç desteğini yarattı. Paramparça oldukları en etkili üyeleri Namık Kemal'in sürgünde bulunduğu bir zamanda Ignatieff, Abdülaziz cephesine karşı Mithat Paşa, Rüstü Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Süleyman Paşa ve Şeyhülislam arasında kurulan beraberlikle Mayıs 1876'da başarılı bir devrim gerçekleştirildi. İkinci unsurun yani ordunun bir devrim olayında ilk kesin rol oynayışı budur. hareketi bu cephenin en ciddi, en dürüst ve en ilerici adamı olan Süleyman Paşa'nın komutası altındaki harbiye öğrencileri gerçekleştirmişlerdi. Şeyhülislamlığın medrese öğrencileri de rol oynadılar. Sivil bürokrasi, ordu ve din kurumunun gösterdiği bu birliğin ve beraberliğin ne kadar süreceğini, İgnatyev kaynağından gelen etkiler karşısında ne kadar direnebileceğini göreceğiz. Britanya'nın siyasetindeki bunalımdan haberi olmayan Mithat Paşa ile onu destekleyen elçi Sir Henry Elliot'un birdenbire ayaklarını boşlukta bulduklarını da göreceğiz. 52. ayırımın sonu, sayfa 311, devamı 53. ayırımda.